Ayrım 10.
Sayfa 188. Arabayı Taro sürüyordu. Benzin bitti, dedi arabayı çalıştırırken. Yarın yürüyerek gideceğiz. Doktor, dedi Rambert. Gitmiyorum ve sizinle kalmak istiyorum. Taro ses çıkarmadı. Arabayı sürüyordu. Rio yorgunluktan sıyrılacak gibi değildi. Ya o, dedi kısık bir sesle. Rambert yine bu konuyu düşündüğünü, inandığı şeye inanmayı sürdürdüğünü ama eğer giderse bundan utanç duyacağını söyledi. Uzaklarda bıraktığı kişiyi severken böyle bir şey onu rahatsız edecekti. Ama Ryu yerinde doğruldu, bunun saçma olduğunu ve mutluluğu seçmenin utanılacak bir yanı olmadığını söyledi. Evet, dedi Rambert, ama tek başına mutlu olmakta utanılacak bir yan vardır. O ana kadar susmuş olan Taro, başını onlara çevirmeden, eğer Rambert insanların mutsuzluğunu paylaşmak istiyorsa, artık mutluluğa zaman bulamayacağına dikkati çekti. Bir seçim yapmak gerekiyordu. Sorun bu değil, dedi Rambert. Her zaman bu kentin yabancısı olduğumu ve sizlerle yapabileceğim hiçbir şeyin olmadığını düşündüm. Ama şimdi göreceğimi gördüm, buralı olduğumu biliyorum. İstesem de istemesem de, bu olay hepimizi ilgilendiriyor. Kimseden bir yanıt gelmedi ve Rambert sabırsızlanır gibi oldu. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Yoksa şu hastanede ne yapardınız? Peki siz seçim mi yaptınız, mutluluğu mu reddettiniz? Ne Taro ne de Ryu yine yanıt vermedi. Uzun bir sessizlik oldu. Doktorun evine yaklaşana değin sürdü. Ve Rambert yine son sorusunu daha da güçlü bir biçimde sordu. Ve yalnızca Ryu ona doğru döndü. Bir çabayla yerinde doğruldu. Beni affedin Rambert, dedi. Ama bilmiyorum. Eğer istiyorsanız kalın bizimle. Arabanın birden yön değiştirmesiyle sustular. Sonra önüne bakarak yeniden sözü sürdürdü. Dünyada hiçbir şey insanın sevdiğinden vazgeçmesine değmez. Oysa nedenini bilmeden ben de bundan vazgeçtim. Kendini yeniden koltuğa bıraktı. Oldu işte, hepsi bu, dedi bezginlikle. Kayda geçirelim ve sonuçlar çıkaralım. Hangi sonuçlar, diye sordu Rambert. Ah, aynı zamanda hem iyileşip hem de bilgiye ulaşamıyoruz. O halde olabildiğince çabuk iyileştirelim. En acil olan bu. Gece yarısı Taro ve Ryu, Rambert'in denetlemekle sorumlu olduğu semtin planını yapıyorlardı. Taro birden saatine baktı. Başını kaldırınca Rambert'in bakışıyla karşılaştı. Onlara haber verdiniz mi? Gazeteci gözlerini kaçırdı. Sizi görmeye gelmeden önce bir not yollamıştım, dedi bir gayretle. Ekim ayının ancak son günlerinde Castel'in serumu denendi. Pratikte bu Ryu'nun son umuduydu. Ryu yeni bir başarısızlığın kenti hastalığın kaprislerine teslim edeceğine inanıyordu. Ya salgın daha aylarca etkisini sürdürecek ya da bir neden olmaksızın duracaktı. Castel'in Ryu'yu ziyarete gelmesinden bir gün önce Monsieur Otto'nun oğlu hastalanmış ve tüm aile karantinaya alınmak zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce karantinadan çıkmış olan anne böylece ikinci kez tecrit ediliyordu. Saptanan kurallara saygılı olan yargıç çocuğun vücudunda hastalık belirtileri görür görmez Doktor Ryu'yu çağırmıştı. Ryu geldiğinde babayla anne yatağın ayak ucunda ayakta duruyorlardı. Küçük kız uzaklaştırılmıştı. Çocuk umutsuz durumdaydı. Muayeneye ses çıkarmadı. Doktor başını kaldırdığında yargıcın gerisinde duran ağzını mendille kapatmış ve açılmış gözlerle doktorun hareketlerini izleyen annenin solgun yüzü ve yargıcın bakışıyla karşılaştı. ''Ondan değil mi?'' dedi yargıç soğuk bir sesle. ''Evet'' diye yanıtladı Ryu yeniden çocuğa bakarak. Annenin gözleri büyüdü ancak suskunluğunu bozmuyordu. Yargıç da susuyordu. Sonra daha alçak bir sesle ''Peki doktor, yönergeye göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız.'' Ryu mendilini ağzında tutan anneye bakmamaya çalışıyordu. ''Çabuk olacak bu,'' dedi duraksayarak bir telefon edebilirsem. Monsieur Otton onu arabaya götüreceğini söyledi ama doktor kadına doğru döndü. ''Üzgünüm, birkaç eşya hazırlamalısınız. Ne olduğunu biliyorsunuz.'' Madame Otton şaşkın gibiydi, yere bakıyordu. ''Evet,'' dedi başını sallayarak, ''ben de bunu yapacaktım.'' Onlardan ayrılmadan önce Ryu bir şeye gereksinimleri olup olmadığını sormaktan kendini alamadı. Kadın sessizliğini bozmadan ona bakıyordu. Ancak bu kez yargıç bakışlarını kaçırdı. Hayır, dedi. Sonra yutkundu. Ama çocuğumu kurtarın. Başlangıçta basit bir formaliteden başka bir şey olmayan karantinayı Ryu ve Rambert son derece ciddi bir biçimde yürütüyorlardı. Özellikle de bir ailenin üyelerinin birbirinden ayrı olarak tecrit edilmesine özen gösteriyorlardı. Eğer ailenin bir üyesi bilmeden mikrop kapmışsa hastalığın yayılma olasılığını arttırmamak gerekiyordu. Ryu bu gerekçeleri yargıcı anlattı. O da bunları doğru buldu. Öte yandan karısıyla birbirlerine öyle bir bakıyorlardı ki doktor bu ayrılığın onları ne derece zorda bıraktığını hissetti. Madame Otton ve küçük kızı Rambert'in yönettiği karantinaya ayrılan otele yerleştirilebildiler. Ama karayollarının sağladığı çadırlar sayesinde valiliğin belediye stadında kurmakta olduğu tecrit kampı dışında sorgu yargıcına yer yoktu. Ryu bu durumdan ötürü özür diledi ama Monsieur Otton herkes için tek bir kuralın geçerli olduğunu ve buna uymanın doğru olacağını söyledi. Çocuğa gelince ek hastaneye 10 tane yatağın yerleştirildiği eski bir sınıfa götürüldü. 20 saat kadar sonra Ryu durumunun umutsuz olduğu sonucuna vardı. Enfeksiyon hiç tepki göstermeyen küçük bedeni kemiriyordu. Yeni yeni beliren küçücük ağrılı hıyarcıklar çocuğun güçsüz kol ve bacak eklemlerinin kımıldamasını engelliyordu. Şimdiden yenik durumdaydı. Bu nedenle Ryu'nun aklına Castel'in serumunu çocukta deneme fikri geldi. O akşam yemekten sonra ilk aşıyı yaptılar. Çocuktan hiçbir tepki gelmedi. Gün ağarırken ertesi gün hepsi bu önemli deneyin sonucunu değerlendirmek üzere çocuğun yanına koşuştular. Çocuk uyuşukluktan sıyrılmış, çarşafların içinde kasılmalarla dönüp duruyordu. Doktor, Castel ve Taro sabahın 4'ünden beri çocuğun yanında duruyorlar, hastalığın aşamalarını adım adım izliyorlardı. Yatağın başucunda Taro'nun yapılı vücudu biraz kamburlaşmıştı. Yatağın ayak ucunda ayakta duran Rio'nun yanında oturmakta olan Castel son derece sakin görünerek eski bir yapıta okuyordu. Eski ilkokul sınıfının içinde gün ışığı yayıldıkça yavaş yavaş ötekiler de geliyordu. Önce Panelux geldi. Taro'nun karşısına, yatağın öteki yanına gidip sırtını duvara dayadı. Yüzünde acılı bir ifade okunuyordu ve kişiliğinden vererek yaşadığı tüm bu sürenin yorgunluğuyla kırmızı alnında çizgiler belirmişti. Sonra Joseph Grant geldi. Saat 7'ydi ve soluk soluğa geldiği için özür diledi. Çok kalamayacaktı. Belki kesin bir şeyler biliyorlardı. Tek söz etmeden Ryu ona çocuğu gösterdi. Darmadağın olmuş yüzü, kapalı gözleri, sımsıkı kenetlenmiş dişleri, hareketsiz bedeniyle yüz takılmamış yastığın üzerine başını sağa sola çevirip duruyordu. Sonunda sınıfın dibinde de duran, yerinden kımıldatılmamış kara tahtanın üzerinde eski denklem izleri seçilecek denli gün ağarınca Rambert geldi. Komşu yatağın ayak ucuna yaslandı ve bir paket sigara çıkardı. Ama çocuğa bir kez bakınca paketi yeniden cebine koydu. Castel hep oturuyor, gözlüklerinin üzerinden Ryu'ya bakıyordu. ''Babadan haber var mı?'' ''Yok'' dedi Ryu, tecrit kampında. Doktor çocuğun inlediği yatağın kenarını güçlü bir biçimde sıkıyordu. Küçük hastadan gözlerini ayırmıyordu. Ansızın çocuk kaskatı kesildi. Dişleri yeniden kenetlendi. Vücudu biraz belden büküldü. Ağır ağır kol ve bacakları iki yana açıldı. Asker battaniyesi altındaki küçük bedenden yün ve ekşi bir ter kokusu yükseliyordu. Çocuk yavaş yavaş gevşedi, kol ve bacakları yatağın ortasına doğru uzandı. Her zamanki kör ve dilsiz haliyle daha sık nefes alır gibi oldu. Ryu'nun gözleri başını çeviren Taro'nun bakışıyla karşılaştı. Aylardır çocukların ölümünü görüyorlardı. Çünkü bu şiddetli olay seçim yapmıyordu. Ancak çocukların çektikleri acıyı bu sabahtan beri yaptıkları gibi dakikası dakikasına izlememişlerdi. Ve tabii ki bu masum çocukların uğradığı acı gerçekte ne idiyse onlara hep öyle, yani utanç verici bir kötülük gibi gelmişti. Ama en azından şimdiye kadar soyut olarak bu utancı yaşıyorlardı. Çünkü masum bir çocuğun çektiği acıyı hiç bu kadar yakından izlememişlerdi. Tam o sırada sanki karnından ısırılmış gibi ince bir inlemeyle çocuk yeniden iki büklüm oluyordu. Saniyeler boyunca nöbet titremeleri ve ürpermelerle böyle iki büklüm kaldı. Sanki zayıf gövdesi ve bağının korkunç rüzgarı altında bükülüyor ve ateşin yinelenen nefesi altında kırılıp dökülüyordu. Fırtına geçince biraz gevşedi. Ateşi düşer gibi oldu. Dinlenmenin ölümü andırdığı ıslak ve zehirli bir kumsalda soluk soluğaydı. Üçüncü kez ateş dalgası çocuğu sarıp onu doğrultuyordu. O sırada cayır cayır yakan korkunç alev onu yatağın dibine doğru itti. Çocuk çılgın gibi başını sağa sola çeviriyor, üstündeki örtüyü atıyordu. Alev alev göz kapaklarından kocaman gözyaşları fışkırarak kireç gibi beyaz yüzüne akmaya başladı. Krizin sonunda bitkin bir halde çocuk bir deri bir kemik kalmış bacaklarıyla 48 saatte etleri erimiş kollarını büzüştürdü ve darmadağın yatağın içinde çarmıha gerilmiş gibi gülünç ve acıklı bir durumda kaldı. Taro eğilerek iri eliyle çocuğun yüzünde biriken teri ve gözyaşlarını sildi. Bir süredir Castel kitabını kapatmıştı ve hastayı izliyordu. Bir tümceye başladı ama sonunu getirmek için öksürmek zorunda kaldı. Çünkü sesi birden çatallaşmıştı. Sabah durumda hafifleme olmadı değil mi Ryu? Ryu hafifleme olmadığını ancak çocuğun normalden daha uzun süre dayandığını söyledi. Bunun üzerine sırtını duvara dayamış, çökmüş gibi duran Panelux sessizce eğer ölecekse daha uzun acı çekmiş olacak. Ryu birden ona döndü ve konuşmak üzere ağzını açtı ama sustu. Kendini tutmak için gözde görülür bir çaba harcadı ve bakışını yeniden çocuğa çevirdi. Odada ışık artıyordu. Öteki beş yatakta karaltılar sanki tasarlanmışçasına ölçülü biçimde kıpırdanıyor ve inliyordu. Odanın öteki ucunda tek bağıran hasta düzenli aralıklarla acıdan çok şaşkınlığı dışa vuran çığlıklar atıyordu. Sanki hastalar için bile başlangıçtaki korku artık azalmıştı. Şimdi hastalığı kabullenirken bir tür rıza gösteriyorlardı. Yalnız çocuk tüm gücüyle savaşıyordu. Arada sırada Ryu onun nabzını tutuyordu. Aslında buna gerek yoktu. Daha çok içinde bulunduğu bu çaresizlikten kurtulmak içindi. Gözlerini kapayınca bu çırpınışın kendi kanının gümbürtüsüne karıştığını hissediyordu. O zaman işkence altındaki çocukla bir oluyor ve saf olan tüm gücüyle ona destek olmaya çalışıyordu. Ancak yürekleri bir dakikalığına buluşsa da ayrı ayrı atıyordu. Çocuğu elinden kaçırıyordu ve çabası boşluğa gömülüyordu. O zaman çocuğun incecik bileğini bırakıyor ve yerine dönüyordu. Kireçle boyanmış duvarlarda ışık pembeden sarıya dönüyordu. Camın gerisinde sıcak bir sabah cayır cayır kendisini duyurmaya başlıyordu. Grant'ın geri geleceğini söyleyerek ayrılması zor fark edildi. Hepsi bekliyordu. Hala gözleri kapalı olan çocuk biraz sakinleşiyor gibiydi. Elleri tırmık gibi yatağın kenarlarını hafifçe çiziyordu. Eller havaya kalktı, dizlerinin yakınındaki battaniyeyi kazıdı. Ve birden çocuk bacaklarını büktü, karnına çekti ve hareketsiz kaldı. İlk kez olarak gözlerini açtı ve önünde duran Ryu'ya baktı. Şimdi gri bir kile dökülmüş gibi duran yüzünün ortasında ağzı açıldı. Hemen ardından soluk sesinin de karıştığı tek ve kesintisiz bir çığlık yükseldi. Tek düze ve ahenksiz bir itiraz sesi ansızın odayı doldurdu. Çığlık öylesine insansı olmaktan uzaktı ki sanki tüm insanlardan geliyor gibiydi. Ryu dişlerini sıkıyordu. Taro arkasını döndü. Rambert yatağa dizleri üzerinde açık kalmış bir kitabını kapatan Castel'in yanına yaklaştı. Panelux hastalığın kirlettiği, tüm çağlara ait o çığlıkla dolu şu çocuksu ağza baktı. Ve kendini bırakarak dizleri üzerine çöktü. Herkes onun biraz boğuk ama durmak bilmeyen o çoğul yukarışın gerisinde belirgin bir biçimde yükselen bir sesle ''Tanrım kurtar şu çocuğu'' demesini doğal karşıladı. Ama çocuk haykırmayı sürdürüyordu ve çevresindeki tüm hastalar kımıldandılar. Odanın öteki ucunda durmadan şaşkınlıkla bağıran hasta sızlanmasını hızlandırdı ve sonunda onu gerçek bir çığlığa dönüştürdü. O sırada öteki hastalar da giderek daha yüksek sesle inliyorlardı. Odayı bir hıçkırık dalgası kapladı. Panelux'un duasını bastırdı. Yatağın ucuna yapışmış duran Ryu, yorgunluk ve tiksintiden başı dönmüş halde gözlerini kapadı. Gözlerini açtığında yanında Taro'yu buldu. ''Gitmem gerek'' dedi Ryu. ''Bunlara artık dayanamıyorum.'' Ama birden öteki hastalar sustu. O zaman doktor çocuğun çığlığının hafiflediğini fark etti. Hafifledi ve durdu. Etrafta öteki inlemeler sürüyordu. Ama daha sessiz biçimde ve henüz sona eren şu mücadelenin uzaktan gelen bir yankısı gibiydi. Çünkü mücadele sona ermişti artık. Castel yatağın öteki tarafına geçmişti. Artık bitti dedi. Ağzı açık ama artık ses çıkarmayan çocuk darmadağın olmuş örtülerin ortasında, ansızın ufalmış, yüzünde gözyaşları izleriyle uzanıyordu. Panelux yatağa yaklaştı ve çocuğu kutsadı. Sonra eteklerini topladı ve ana girişten çıktı. ''Her şeye yeniden mi başlanacak?'' diye sordu Taro Castel'e. Yaşlı doktor başını sallıyordu. ''Belki'' dedi zorlama bir gülümsemeyle. Her şeyden öte çok direndi. Ama Ryu odadan ayrılmıştı bile. Öyle hızlı adımlarla ve öyle bir tavırla çıkmıştı ki Panelux'un yanından geçerken rahip onu tutmak için kolunu uzattı. ''Haydi doktor'' dedi. Aynı öfkeli tavırla Ryu döndü ve ona şu sözleri savurdu. Ahşi çocuk, en azından masumdu. Bunu siz iyi bilirsiniz. Sonra arkasını döndü ve Panelux'un önünde kapıdan geçerek okulun avlusunun dibine doğru yürüdü. Ufak tozlu ağaçlar arasındaki bir bankın üzerine oturdu ve gözlerine inen teri sildi. Yüreğini ezen şu feci düğümü çözmek için daha haykırmak istiyordu. Sıcaklık incir ağaçlarının dalları arasına iniyordu. Sabahın mavi göğü havayı daha da boğucu kılan beyazımsı bir örtüyle kaplıyordu. Ryu bankın üzerinde kendini iyice bıraktı. Dallara, göğe bakıyor, azar azar yorgunluğunu bastırarak yavaş yavaş soluklanıyordu. ''Niye benimle böyle öfkeli konuştunuz?'' dedi arkasında bir ses. ''Benim için de bu görüntü dayanılmazdı.'' Ryu Panelux'e doğru döndü. ''Doğru'' dedi. ''Beni affedin ama yorgunluk bir delilik. İçimdeki isyandan hiçbir şey hissetmediğim saatler var bu kentte.'' ''Anlıyorum'' diye mırıldandı Panelux. ''Bu isyan ettiriyor. Çünkü bizim sınırımızı aşıyor. Ama belki de anlayamadığımız şeyleri de sevmeliyiz.'' Ryu birden dikleşti. Hissedebildiği tüm güç ve tutkuyla Panelux'e bakıyor ve başını sallıyordu. ''Hayır peder'' dedi. ''Sevgi deyince başka bir şey anlıyorum ben. Ve ölünceye kadar çocukların işkenceden geçtiği şu yaratılışı reddedeceğim.'' Panelux'un yüzünü bir gölge kapladı. ''Ah doktor'' dedi üzüntüyle. ''Tanrı'nın lütfu denilen şeyi şimdi anladım.'' Ama Ryu yeniden kendini banka bırakmıştı. Yeniden onu saran yorgunluğun derininden gelen daha yumuşak bir sesle yanıtladı. ''İşte bende bu yok, biliyorum. Ama bunu sizinle tartışamam. Bizi lanetlerin ve duaların ötesinde bir araya getiren bir şey uğruna çalışıyoruz. Yalnızca bu önemli.'' Panelu, Ryu'nun yanına oturdu. Heyecanlı bir hali vardı. ''Evet'' dedi. ''Evet, siz de insanın selameti için çalışıyorsunuz.'' Ryu gülümsemeye çalıştı. ''İnsanın selameti benim için fazla iddialı bir laf. O kadar uzağa gitmiyorum ben. Beni ilgilendiren onun sağlığı. Öncelikle sağlığı.'' Panelux duraksadı. Doktor dedi. Ama durdu. Onun alnından da ter akmaya başlamıştı. Allah'a ısmarladık diye mırıldandı. Ve kalktığında gözleri parlıyordu. Tam gidecekken düşünmekte olan Ryu da kalktı ve ona doğru bir adım attı. Bir kez daha özür dilerim dedi. Bir daha böyle bir parlama olmayacak. Panelux elini uzattı ve üzüntüyle ama sizi inandıramadım. Ne fark eder dedi Ryu. Benim nefret ettiğim ölüm ve kötülük, bunu iyi biliyorsunuz. Ve siz isteseniz de istemeseniz de bunlara katlanmak ve bunlarla savaşmak için birlikteyiz. Ryu Panelux'un elini tutuyordu. Görüyor musunuz dedi gözlerini kaçırarak. Tanrı bile şimdi bizi ayıramaz. Panelux sağlık kollarına katıldığından beri hastanelerden ve vebanın olduğu yerlerden ayrılmamıştı. Kurtarıcıların arasında kendine ait olduğunu düşündüğü yerde yani ilk sırada yer almıştı. Ölümlere tanık olmaktan geri kalmamıştı ve ilkece serumla korunmasına karşın kendi ölümüyle ilgili bir kuşku da ona yabancı değildi artık. Görünüşte dinginliğini hep korumuştu ama bir çocuğun ölümünü uzun uzadıya izlediği o günden sonra değişmiş gibiydi. Giderek artan bir gerilim yüzünden okunuyordu. Bir gün gülümseyerek Ryu'ya ''Bir rahip bir doktora danışabilir mi?'' konulu bir deneme üzerinde çalıştığını söylediğinde doktor, Panelux'un dediğinden daha ciddi bir şeyin söz konusu olduğu izlenimine kapılmıştı. Doktor bu çalışmayla ilgili bir şeyler öğrenmek için istekli davranınca, Panelux ona ayinde bir vaaz vermesi gerektiğini ve bu fırsatla en azından görüşlerinden bazılarını sunabileceğini söyledi. ''Gelmenizi isterdim doktor, konu ilginizi çekecektir.'' Deli gibi rüzgarın estiği bir gün rahip ikinci vaazını verdi. Doğruyu söylemek gerekirse dinleyici topluluğu ilk vaaza oranla daha azdı. Bunun nedeni de artık bu tür olayların yurttaşlarımızın gözünde bir yenilik olmaktan çıkması, çekiciliğini yitirmesiydi. Kentin geçirdiği bu güç dönemin koşullarında yenilik sözcüğü bile anlamını yitirmişti. Zaten insanların çoğu tümüyle dinsel görevlerini bırakmasa ya da bu görevleri iyice ahlaksız bir özel yaşamla rastlaştırmasa da sıradan dinsel edimlerin yerine pek mantığa uymayan boş inançları getirmişlerdi. Ayine gitmekten çok nazarlık ya da senrok muskalarını seve seve takıyorlardı. Buna bir örnek olarak yurttaşlarımızın aşırı biçimde kehanetlere başvurması verilebilir. Gerçekten de ilkbaharda her an hastalığın sona ermesini beklemişlerdi ve bir üçüncü kişiye salgının süresiyle ilgili kesin bilgiler sormak kimsenin aklına gelmiyordu. Çünkü herkes bunun son bulacağına inanmıştı. Ama günler geçtikçe bu uğursuzluğun gerçekten bir sonu olmamasından korkulmaya başlandı ve aynı anda tüm umutlar salgının bitmesine bağlandı. Böylece kahinlerden ya da Katolik Kilisesi'nin azizlerinden tevatür kehanetler ağızdan ağza dolaşır oldu. Kentteki basım evleri bu coşkudan sağlayabilecekleri yararı hemen görüverdiler ve çok sayıda elden ele dolaşan metinler yayımladılar. Halkın doymak bilmeyen merakını görünce kısacık tarihin sunabildiği bu türden tüm tanıklıklarla ilgili olarak belediye kütüphanelerinde araştırmalara giriştiler ve bunları kente yaydılar. Tarihin elindeki kehanetler tükenince gazetecilere yenilerini ısmarladılar. Onların da en azından bu konuda geçmiş yüzyıllardaki meslektaşları kadar uzman oldukları anlaşıldı. Hatta bu kehanetlerden bazıları gazetelerde yazı dizisi olarak yayımlandı ve sağlık zamanında gazete sayfalarında karşılaştıkları aşk dizilerini okur gibi büyük bir iştahla bunları da okuyorlardı. Burada kestirilen sonuçların bazıları tuhaf hesaplara dayanıyordu. Paraların üzerindeki yıl sayısı, ölü sayısı ve vebanın egemenliğinde geçirilen aylar işin içine giriyordu. Başkaları tarihteki büyük vebalarla bir karşılaştırma yapıyor, benzerlikler ortaya koyuyor, kehanetlerde bunlara değişmezler deniyordu ve daha az tuhaf olmayan hesaplarla şimdiki olaya ilişkin öğretiler elde etmeye çalışıyorlardı. Ama halkın en çok takdir ettiği kehanetler kuşkusuz kıyameti andıran bir dille kenti böyle bir sınavdan geçirebilecek ve her tür yoruma açık bir karmaşıklık içerebilecek bir olaylar dizisine haber veren kehanetlerdi. Böylece Nostradamus ve Sen Odile her gün başvuruluyor ve karşılığı alınıyordu. Zaten tüm kehanetlerin ortak yanı olarak beliren şey sonuçta bunların rahatlatıcı olmasıydı. Yalnızca vebaydı rahatlatmayan. İşte bu boş inançlar yurttaşlarımızda dinin yerini tutuyordu ve bu nedenle Panelüks'ün vaazı ancak 1/4 dolmuş bir kilisede yapıldı. Vaaz akşamı Rio geldiğinde yaylı giriş kapısından içeri ince ince süzülen rüzgar dinleyenler arasında rahat rahat geziniyordu. İşte böyle soğuk ve sessiz bir kilisede tümüyle erkeklerden oluşmuş bir topluluğun ortasında Rio kendine bir yer buldu ve rahibin kürsüye çıkışını izledi. Rahip ilk vaazı oranla daha yumuşak ve daha düşünceli bir ses tonuyla konuştu. Ayine katılanlar sık sık onun duraksadığını fark ettiler. İşin daha da ilginç yanı artık siz değil biz diyordu. Yine de sesi yavaş yavaş yükseldi. Bize aylardır vebanın aramızda olduğunu anımsattı ve soframıza ya da sevdiklerimizin başucuna defalarca oturmuş olduğundan, yanı başımızda yürüdüğünden ve iş dönüşünde yolumuzu gözlediğinden şimdi onu daha iyi tanıyorduk. İlk şaşkınlığın etkisiyle daha önce belki de iyi dinlemediğimiz ama onun bıkıp usanmadan bize söylediği şeyi şimdi daha iyi kavrayabilirdik. Aynı yerde Rahip Panelüks'ün vaazında söylediği şey böylece doğru olarak beliriveriyordu. En azından o buna inanıyordu. Ancak belki de hepimizin başına geldiği gibi bunu Tanrı sevgisi olmadan düşünmüş ve dile getirmişti. Şimdi buna pişmandı. Öte yandan gerçek olan her şeyde unutulmayacak bir yan olmasıydı. En güç sınama bile bir Hristiyan için yarar demekti. Ve işte o Hristiyan'ın araması gereken kendi yararını olandı. O yararın nasıl bir şey olduğu ve onun nasıl bulunacağıydı.